Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Bir Hadis Pınarı programında tekrar sizlerle birlikteyim. Kıymetli kardeşlerim, okumuş olduğum bu konuyla ilgili ilk ayet-i kerimede iyi ameller kötülükleri giderir diyordu Rabbim. Hud suresinin 114. ayetinde. Yani iyi ameller kötülükleri giderir, izale eder. Bir de Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi var. Ancak tövbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup davranan başka. Yani müminin tavrı. Müminin hali. Tövbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup davranan başka diyor. İşte onların günahlarını Allah iyiliklere çevirir. Şimdi burada böyle bir ibare var. Bir öncekinde ise iyi ameller kötülükleri giderir diyor. Yani bir kötülük yaptığınızda, karşında iyi bir amel ortaya koyduğunuzda ne yapıyor? Onu izale ediyor. Tabiri caizse bir bir oluyor. Yani onu ortadan kaldırıyor. Yani o günahı işlememiş gibi oluyorsunuz. Bu ayet-i kerimede ise Allah-u Teala onların günahlarını Allah iyiliklere çevirir diyor. Bakın izale etmiyor, yok etmiyor. Hem yok ediyor hem de onu iyiliğe çeviriyor. Allah'ın Teala'nın rahmetinin başka bir açılımı. Günahı hem izale ediyor, yok ediyor, aynı zamanda onu ne yapıyor? Allah iyiliklere çeviriyor. Burası da bir Müslüman için gözden kaçırmaması gereken bir nokta. Hadisin son bölümünde Allah Resulü insanlarla güzel geçinmekten bahsediyor. Diyor ki insanlarla güzel geçin. Yani insanlarla güzel geçinmek insanın gene kendisini murakabe etmesiyle alakalı bir şeydir. Kontrol etmesiyle. Yaratıcım beni kontrol ediyor. Ben de kendimi kontrol ediyorum. Nasıl yapıyorum bunu? Biraz açalım konuyu. Şimdi mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine örnekliğinde bunu size ifade edeyim. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki radıyallahu anha, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi nefsine yapılanı bağışlardı. Allah'ın dinine yapılanı bağışlamazdı. Bakın şimdi çok net bir çizgi. Peygamber kendi nefsiyle alakalı olan her şeyi bağışlıyor. Hemen hemen. Yani ne yapıyor? İnsanlar biliyorsunuz Taif'te taşlıyorlar. Allah Resulü ne yapıyor? Cibril geliyor. Allah Resulü'ne diyor ki beni Rabbim gönder dedi de şu arkamdaki dağı tepelerine geçireyim. Allah Resulü hayır diyor. Onlar akletmeyen, düşünmeyen insanlar. Yani Allah Resulü bir anlık kızgınlığına, öfkesine kapılıp da böyle olsun demiyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a daha önceki programlarımda da ifade etmiştim. Hakaret ediyorlar, peygamberi alaya alıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haç mevsiminde insanlar Mekke'ye geldiklerinde çadır çadır dolaşıyordu biliyorsunuz. İnsanlara Allah'ın dinini anlatmak için. Onları Allah'ın dinine davet etmek için. Müşrikler boş mu duruyordu? Hayır. Onlar da ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Hani ipsiz sapsız dediğimiz tabiri caizse insanlar olur ya. Onlardan bir güruhu peygamberin peşine takıyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam nereye giderse o bu ipsiz sapsız adamlar da tabiri caizse onların peşinden peygamberin peşinden gidiyor. Peygamber ne söylerse yalanlıyorlar veya gürültü çıkartıyorlar, şamata ediyorlar, insanlar peygamberi anlamasın diye. Peygamber gene mücadelesine devam ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların kendisine yapmış oldukları hakaretlere, yanlışlara, isyanlara icabında, ki bu isyanların içerisinde münafıklar da var, bazen yanlış yapan Müslümanlar da var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sürekli insanlarla güzel geçinmenin yolunu tercih ediyor. Nefsine yapılmışsa onları bağışlıyor, affediyor. Neden? Çünkü yaratıcısı onu kontrol ediyor, murakabe ediyor. Çünkü bu dava hakikaten zor bir dava. Yani vahyi insanlara götüreceksiniz. Bunun neticesinde her şeyle, her türlü kötü ve olumsuz durumla karşılaşmanın söz konusu. Buna hazır olacaksınız. Bunlarla da muhatap olduğunuzda ise ne yapacaksınız? Sabredeceksiniz. Kişiliğinizi, kimliğinizi, şahsiyetinizi, vakarınızı, iffetinizi, namusunuzu, şerefinizi muhafaza edeceksiniz. Çünkü karşınızdaki insan cahil insan. Cahiliye kültürüyle yetişmiş. O kültürle büyümüş bir insan. Ondan her türlü olumsuz davranışı bekleyebilirsiniz ve buna da hazır olmalısınız. Sınır yoktur çünkü onun için. Ama siz Müslümansanız ne yapacaksınız? Sabredeceksiniz. Onların o aymazlığına karşılık olarak siz edebinizle, ahlakınızla, duruşunuzla kendinizi ortaya koyacaksınız. İşte insanlarla güzel geçinmek bunu ifade ediyor. Diğer hadisimize geçelim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Peygamber'in terkisinde bulunuyordum bana. Yavrucuğum sana bazı kaideler öğreteyim dedi ve şöyle buyurdu. Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni gözetip korusun. Allah'ın rızasını her işte önde tut, Allah'ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilirler. Yine eğer bütün ümmet sana zarar vermeye kalksalar ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Bu hadis Tirmizi'de kıyamet bahsinde geçiyor. İmam Ahmed'in Müsned'inde de bu hadisin şöyle bir versiyonu var. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet, onu önünde bulursun. Bolluk içindeyken emirlerine bağlı kalmakla sen Allah'ı tanı ki o da darlığa düşünce seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Sana takdir edilen de seni atlayıp başkalarına gitmez. Bil ki zafer sabırla, sevinç üzüntüyle, kolaylık da zorlukla birliktedir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi hakikaten Müslümanın düşüneceği, üzerinde düşüneceği, tefekkür edeceği bir yol haritası ortaya koyuyor Allah Resulü bu hadiste. Şimdi hadisin de Allah Resulü'nün bize tavsiye ettiğini veya Abdullah İbni Abbas'a tavsiye ettikleri şeyleri, ifadeleri teker teker açıklayalım. Allah'ın buyruklarını gözet ki diyor Allah Resulü, Allah da seni gözetip korusun. He bakın, nedir bu? Karşılıklı bir ilişki. Yani kulun Allah'ı Teala ile rabıtası. Allah hudutlar koymuş, ölçüler koymuş, buyruklar ortaya koymuş. Ben de Müslümanım ve bu ölçüler, hudutlar dahilinde yaşıyorum. Gayretim bunun üzerine. Yani kısaca Allah'ı razı etmek. Bütün düşüncem bu, hareketlerim ve sözlerim de Bu minval üzere gerçekleşiyor. O zaman Allah-u Teala diyor ki Allah Resulü, Allah'ın buyruklarını gözetirsen Allah da seni gözetir. Yani Allah senin yar ve yardımcın olur o zaman. Konuyu biraz daha şöyle açayım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala kullarıyla kendi arasındaki ilişkisini şöyle ifade ediyor. Diyor ki biz insanlara zulmetmeyiz. İnsanlar kendilerine zulmederler. Bakın Allah kullarına zulmedici değildir. İnsanın kendine zulmetmesi söz konusudur. Nedir bu insanın kendisine zulmetmesi? Allah Resulü'nün de hadiste beyan ettiği gibi Allah'ın buyruklarını çiğnemesi, hudutlarını çiğnemesidir. Başka bir ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, sizin kazandıklarınız elleriniz ile yaptıklarınızın sonucudur. Yani bir insan Rabbimizin de nefsimize koyduğu takva yolunu tercih eder, o hal üzere yaşarsa kazanımı da nedir? Allah'ın rızası, inşallah sonucu cennettir. Tam tersi ise fucur üzere yaşar, o hal üzere hareket eder ve ölürse Allah muhafaza yeri de cehennemdir. Yani Allah ne yapıyor? Bizim hareket tarzımıza göre, yani kendisinin bize vermiş olduğu akıl, irade, bilgi, yetenek ve bunu nasıl kullandığımızın sonucuna bakarak Allah bize ne yapıyor? Ya bizden razı oluyor, bizi gözetimi altına alıyor, korumasını altına alıyor veya biz bunları tanımıyorsak, ihlal ediyorsak, çiğniyorsak, dikkate almıyorsak bir mesele var bakın. Dünya hayatı için söylüyorum. Allah buna rağmen gene bize zulmetmiyor. Dünya hayatını kastediyorum. Ne yapıyor? Sadece korumasını bizim üzerimizden kaldırıyor. Yani bizi şeytan ve nefsimizde baş başa bırakıyor. Ve kul bu hal üzere devam ediyor. Tabii sonuç nereye? Allah'ın razı olmadığı bir noktaya ve cehennemine. Ha Rabbim, tabii ki ölüm bizi yakalayıncaya kadar da tövbe kapısını açık bırakıyor. Yani kul için her zaman tövbe kapısı açık. Ne kadar büyük günah işlemiş de işlesen, ne kadar hatan da çok olsa, Rabbim kulunun tövbesine, samimiyetle tövbesine kendini her zaman için açık tutuyor. Yeter ki biz bu bilince sahip olalım. Birinci konu bu. Diyor ki Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni gözetip korusun. Dediğim gibi karşılıklı bir ilişki. Yani Rabbim bizim hareketimize ve davranışımıza göre bize ya destekçi oluyor ya da bizden desteğini kaldırıyor, çekiyor. İkincisi, Allah'ın rızasını her işte önde tut, Allah'ı önünde bulursun. Yani herhangi bir işi yaparken Allah'ın rızasına uygun mu, değil mi? Bu hal üzere isek ve bu hal üzere iken hareket ediyor isek, o zaman Allah Resulü ne diyor? Allah'ı önünde bulursun. Yani Allah'ın sana yardım ettiğine, senin yardımcın olduğuna bizzat ne yaparsın? Şahit olursun. Allah bizi kuşatıyor. Dedik ya, murakabe ediyor bizi. Ne yaptık, ne yaptığımızı biliyor. Kalbimizdekini biliyor. Nefsimizdekini biliyor. İşte Allah'ın rızasını önde tutuyor muyuz, tutmuyoruz? Bunu en iyi kim biliyor? Rabbim biliyor. İnsanlar ise bizim sadece zahirimizi bilir. Kalbimizi bilemez. Namaz kılıyoruz. O namazı kılarken gerçekten niyetimiz nedir? İnsanlar sadece zahirimize göre hüküm verir. Ha der ki bu Müslüman namaz kılıyor der. Ama bakın Medine döneminde münafıklar da var. Onlar da namaz kılıyor. Ama zahiren onlara ne diyor? deniyor namaz kıldıkları için, işte oruç tuttukları için Müslümanlara yapılan muamele onlara da yapılıyor. Ama kalplerde olanı kim biliyor? Allah biliyor. O yüzden Allah'ın bizim üzerimizdeki sürekli bir murakabesi, kontrolü söz konusu. Ha biz insanları kandırabiliriz, insanları aldatabiliriz söylediklerimizde, yaptıklarımızda. Ama Allah'a haşa. O yüzden Müslümanın çok dikkatli olması gerekiyor. Allah'ı razı ettik mi? Ondan sonrası bizim için kolaydır. Allah çünkü burada Allah Resulü'nün ifadesiyle ne diyor? Allah'ı önünde bulursun diyor. Yani Allah seni korur, gözetir, senin yar ve yardımcın olur. Devam ediyor hadis. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Şimdi bunu hep kendi açımdan düşünmüşümdür. Şimdi insanlar bir hayat mücadelesi vermektedirler. Yani çalıştığı kendi işinde olsun, herhangi bir devlet dairesinde olsun. Adam çalışıyor, çabalıyorsa doğal olarak insanın fıtratında şu özellik vardır. Yani daha güzel bir hayat standardı, daha iyi bir maaş veya daha iyi bir kazanç. Ve bunları elde etmek için de insanların birilerine yama olduğuna şahit olursunuz. Yani adam devlet dairesinde çalışıyordur, memurdur, şef olmak ister. Bunun için de ne yapar? Arayışa geçer. Bunu kim yapabilir düşüncesi? İşte üzerindeki amiridir bunu yapacak olan. İşte kimdir mesela? Daire başkanıdır. Genel müdür yardımcısıdır, genel müdürüdür. Şimdi onu razı etmek için, tamam mı? Bir çaba içerisine gider, bir gayret içerisine girer. İnanın hep şunu düşünmüşümdür. Allah Resulü'nün de hadiste belirttiği gibi, Allah benim için bir şey murad ediyorsa, onu engelleyecek olan var mı? Yok. Hadiste onu söylüyor. Ne diyor? Hadisi devam edelim. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilirler. Yani Allah senin için bir murad etmiştir, bir şeyi murad etmiştir. İnsan sadece ve sadece buna nedir? Vesiledir. Bunu unutmayalım. İnsan sadece ve sadece buna vesiledir. Bunun yaratanı, halk edeni, ortaya koyanı Allah'tır. Müminin teslimiyeti Allah'a böyle olmalıdır. Hadis yine devam ediyor. Yine eğer bütün ümmet sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Yani fayda ve zarar noktasında Allah'ın dilemesinden başka insanların hiçbir şekilde takdir hakkı yoktur, yetkisi de yoktur. Şimdi dediğim gibi hep bunu düşünmüşümdür. İnsanlar, dedim ya, dünyevi bir takım kazanımlar elde etmek adına hep aracılar ortaya koyarlar ama şunu da söyleyeyim, ifade ederken de şunu ifade ederler. Her şeyin Allah'tan geldiğini. Yani enteresan bir yapısı var insanoğlunun. Hakikaten bunu ifade eder çoğunumuz. Duyarız da yani. Allah dilemezse hiçbir şey olmaz. Her şey Allah'ın elinde. Bunu ifade eder ama beklentisini hiçbir noktaya geldiğinde Allah'tan çok o saydığım insanlardan bekler karşılığını. Ama bir Müslüman nasıl düşünür ve düşünmelidir? Ya Rabbi, her şey senin takdirinde. Ve her şey senin dilemende. Sen benim için hayır murad ettiysen onu kimse engelleyemez. Sen benim için de imtihan maksatlı bir kötülük veya başka bir ifade söyleyeyim buna. Yani imtihan için beni bir şeylerle tabi tutacaksan, çünkü Allah kulu için kötülük murad etmez. Ha, bu da senin takdirindedir ve senin dilediğin kadardır. Ondan öteye geçmez. Şimdi yukarıdaki hadiste neden bahsetmiştik? Nerede ve nasıl olursan ol Allah'tan kork demiyor muydu Allah Resulü? İşte Allah'a gerçek anlamda teslim olan bir insan ortaya bir şeyler koyuyorsa Allah adına, bu ölçüleri her zaman nefsinde taşıyan insandır. Hayırda da ve şerde de Allah'ın dilediğinden fazlası ne bana uğrar ne de bana zarar verir. Her şey Rabbimin dilemesiyledir. Bu kulun Allah'a teslimiyetidir. Kulluğun aslında zirveye ulaştığı bir noktadır. Ya Rabbi ben sana teslim oldum. Senin rızan benim için önemli. Ben biliyorum ki senin dilemen dışında hiçbir şeyin olması söz konusu değildir. İşte o zaman neyi kazanmış oluyoruz? Hadisin bir üst tarafındaki ifadelere tekrar döndüğümüzde Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni gözetip korusun noktasına geliyoruz. Allah'ın rızasını her işte önde tut, Allah'ı önünde bulursun noktasına geliyoruz. Bizim Allah'a teslimiyetimiz, bunun neticesinde Allah Teala'nın bizi ne yapması, gözetip koruması, yapacağımız herhangi bir işte ve fiilde Allah'ın önümüze geçmesi, yani bize kılavuz olması, bize yardımcı olması, bizim dostumuz olması, yani bütün işleri bizim için kolaylaştırması. Kul bu murakabeyle, yani Allah'ın bu sıfatıyla ne yapması? Hemhal olması. Rabbim beni biliyor, beni gözetliyor, bana her şeyle vakıf. Ha, ben de onu eğer memnun edersem, onun rızasına göre hareket edersem, Rabbim beni gözetip koruyacak. Rabbim yapacağım işte benim önümde olacak. İnsanların murad ettiği hayırda ve şerde Rabbimin dilediğinden fazlası kesinlikle ve kesinlikle ne olacak? Gelip beni bulmayacaktır. Hadis devam ediyor. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuştur. Yani insanın kaderi zaten yazılmıştır. Yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir diyor. Bundan sonra takdirde herhangi bir değişikliğin söz konusu olması mümkün değildir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İmam Ahmed'in rivayetinde ise şöyle bir bölüm vardı. Sen Allah'ı tanı ki o da darlığa düşünce seni tanısın. Bolluktayken Allah'ı tanı da. Darlıkta değil. Şimdi daha önceki haftalarda bir hadisten bahsetmiştim. Yani ne diyordu Allah Resulü? Müslümanın hali gıpta edilecek bir haldir diyordu Allah Resulü. Ona bir bela ve musibet geldiğinde ne yapar? Sabreder. Bu onun için bir nimettir. Allah onu bir nimetle de nimetlendirdiğinde ona da şükreder, hamd eder. Yani bela ve musibetlerde de kulun, müminin şükretmesi, Allah'ın bir nimeti karşında da şükretmesi. Yani her halükarda kulun Rabbine karşı elhamdülillahi ala kulli hal demesi. Ya Rabbi her halde ve halükarda ve her şartta sana hamd ediyorum. İşte İmam Ahmed'in rivayetindeki bir istisna bu. Bolluk içindeyken Allah'ı tanı ki diyor Allah Resulü, o da seni darlığa düştüğünde tanısın. Şimdi müşriklerin şöyle bir özelliği var. Onlar herhangi bir darlığa, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğüne baktığımızda bunu görüyoruz. Onlar herhangi bir darlığa ve sıkıntıya düştüklerinde o şirk koştukları Allah'a ne yapıyorlar? Dönüyorlar. Yalvarıp yakarmaya başlıyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam Lokman suresinde geçiyor. sürekli tekrar ettiğimde bir ayet-i kerimedir. Allah-u Teala diyor ki onları azgın dalgalar içindeyken gemide, okyanusta baş başa bıraktığımızda dini Allah'a halis kılarak bize yalvarırlar diyor. Yani ya Rabbi bizi kurtar bu beladan, musibetten. Nasıl yalvarış? Dini Allah'a halis kılarak. Gerçekten çok samimi bir yalvarış. Bütün içtenliğiyle. Yani en ufak bir riyanın olmadığı, en ufak bir çıkarın olmadığı, tamamen Allah'a teslim olmuş bir kulun yapması gereken bir yalvarış, yakarış. Ama onları diyor Allah-u Teala o azgın dalgalardan kurtarıp da karaya çıkarttığımızda ne yaparlar? Bize tekrar şirk koşarlar diyor. Yani o bela ve musibetler onlara düçar olduğunda gösterdikleri samimiyeti Allah-u Teala'nın onları kurtarıp da karaya çıkarttıklarında da devam ettirseler Allah'ın rızasını kazanacaklar. Allah onlardan hoşnut olacak. Ama müşrik. Nedir müşrik? Allah'a inandığı halde Allah'a eş koşan insan demektir. Ama ne yapıyor? O bela ve musibet onlara düçar olduğunda, yani Allah bir imtihana tutuyor, o imtihandan ders almıyorlar. Allah onları karaya çıkartıyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi tekrar o belayı ve musibeti sanki hiç yaşamamış gibiler Allah'a şirk koşuyorlar. İşte Allah Resulü bir hatırlatma yapıyor. Bollukta ve darlıkta Allah'ı hatırla ki Allah da seni pardon, bollukta Allah'ı hatırla ki Allah da dara düştüğünde, sıkıntıya düştüğünde ne yapsın? O da seni hatırlasın. Senin yar ve yardımcın olsun. Evet kıymetli kardeşlerim, bir programımın da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyorum. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin ve bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu hadis pınarını dinlediniz.